Parlamentoların dostluğu.
Sevgili dinleyenler, iyi günler diliyorum. Parlamentoların Dostluğu programına hoş geldiniz. Bu hafta Parlamentoların Dostları programında Mesut Yakıcı'yı konuk aldık. Mesut Yakıcı'yla hem Avrupa Birliği ülkelerini, hem Avrupa'yı, hem de özelde İtalya'yı konuşacağız. Son yıllarda özellikle ticari faaliyetler bağlamında sık gidip geldiği Avrupa'yı ve İtalya'yı, İtalya'dan Türkiye'ye bir bakış, Türkiye'den İtalya'ya bir bakışla değerlendirmeye çalışacağız. Mesut Bey, hoş geldiniz.
Hoş bulduk Fatih Bey.
Şimdi Avrupa Birliği ile son yıllarda Türkiye'deki siyaset tabii ki bir takım sıkıntılar yaşandığı açık. Özellikle 15 Temmuz hadisesinden sonra bir siyaset farklılaşması başladı. Onların bakış açılarında da değişiklikler başladı. Siz son yıllarda hem Avrupa Birliği ülkelerine hem de özellikle İtalya'ya ticaret yapan bir iş adamısınız. Bir iş adamı kimliğinizle de biz sizi bugün konuk aldık.
Teşekkür
ederim. Neler yaşıyorsunuz Avrupa Birliği ülkeleriyle? Son 2-3 yıldır yaşanan bu siyasi hadiseler size nasıl yansıyor? Türkiye, Avrupa Birliği ülkeleri gerildikçe siz de ticari olarak geriliyor musunuz? Dolar artıyor, ticaretinize nasıl yansıyor vesaire? Bir yerden başlayalım.
Tabii. Öncelikle teşekkür ederim Fatih Bey, sağ olun davetiniz için. Burada şimdi öncelikle tabii İtalya diye bahsettik ama hani çok üretim yapan bir firmamız var. Bu tabii bu anlamda çok noktadan, Avrupa'nın birçok noktasında maalesef makine, kalıp ve işte otomasyon ekipmanları ve bu tarz ürünleri almak zorunda kalıyoruz. Yani çok böyle severek, isteyerek gidip Avrupa'dan bir şeyler almak hoşumuza gitmiyor ama tabii belli bir süre daha sabredeceğiz. Biz belli noktaya gelene kadar bu süreç devam edecek. Bu süreçte nelere değineyim?
Ham madde yani, bağlamında değil mi?
Yani ham madde tabii. Ham madde durumu da var tabii. İşin içinde ham madde de var. Ama
makine parçaları da var.
Ağırlıklı olarak tabii işin teknolojik kısmı. Teknik kısmı. Yani bizim ihtiyacımız olan, eksiğimiz olan birçok nokta maalesef şu anda Avrupa'da güncel durumda üretiliyor. Teknolojileri bitmiş. Yani belli noktaya gelmişler. Biz tabii bu işin başlangıç noktasındayız.
Madem buraya geldiniz, hemen ben bir kıyas sorayım. Yani Türkiye'de son yıllarda milli ve yerlileşme politikası, sanayide de üretime
muazzam,
geçme.
Muazzam, çok şükür. Yani o yönde bizim Ankara'da 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrikamız. Çevre komşu fabrikalarımız, bizim belli gruplarımız var. Haftada toplanırız, bir yemek yeriz, o arada istişare ederiz. Kendi aramızda fabrika ziyaretlerimiz olur. Yani şöyle hani 10 yıl öncesiyle şimdi arasındaki fark dersek hani yüzdesel anlamda belki rahatlıkla birkaç katı boyutunda ve şu anda motivasyon anlamında hani bizim sanayicimizin motivasyonu ve kişisel gayretler anlamında böyle klasik kopyalamadan tamamen çıkmış. Ar-Ge ve Ür-Ge üzerine çok ciddi yatırımlar ve cebinden hani paralar da harcanıyor. Devlet de çok ciddi destek veriyor. Sağ olsunlar hani çıkıyorlar, geliyorlar, sanayicinin ihtiyacı var mı yok mu bu konularda çok ciddi anlamda ilerlemelerimiz oldu. Yani biz bir örnek vereyim hani ne boyutlara geldiğimiz konusunda. Bizim ürettiğimiz ürünleri dünyanın her yerine gönderiyoruz çok şükür. Hani Çin'e bile kapak gönderen tek herhalde Türkiye'deki firma bizizdir. Yani ihracat yapan bu konuda.
Ankara'da üretiyorsunuz,
evet,
Çin'e gidiyor.
Çin'e gidiyor. Patentli ürünlerimiz, inovasyonlu ürünlerimiz. Dolayısıyla üretim tekniği zor olan ürünler. Haliyle muvaffak oluyoruz bu konuyla alakalı.
Peki Avrupa'ya gittiğinizde bu Türkiye'deki sanayi kıyaslamasıyla Hangi sahnelerle karşılaşıyorsunuz? Avrupa'nın sanayide durduğu yerle Türkiye'deki sanayinin durduğu yer neresi?
Valla şöyle artık hani o devirler artık eskide kalmış. Yani şimdi Avrupa'yı tabii biz gittiğimiz zaman son dönemde işte geçen yıl ona yakın İtalya'ya ziyaret mecburen gittik. Nedeni işte belli kalıplar yaptırıyoruz, belli ürünler yaptırıyoruz. Bunlarla alakalı ziyaretler tabii sanayi bölgesi ve diğer o Avrupa'nın görünmeyen yüzünü de görüyoruz. Yani insanlar gidiyor işte İtalya'nın Milano'sunda. O meydanlarda tabii güzel noktaları görüyorlar ama iş öyle değil. Yani Avrupa'nın çok birçok noktası hani selsefil noktalarında görmüş oluyoruz. Yani
Arka
gözümüzde
sokakları görüyoruz.
tabii gözümüzde gördüğümüz o lanse ettikleri ekranlardaki Avrupa'nın görüntülerinin dışında bambaşka Avrupa'yı da tanık oluyoruz. Yani bunların zaten
Ne var o fotoğrafta? Yani
fotoğrafta şu var yani.
ekrana yansımayıp da sizin
Yani
ziyaretlerde
ana
gördüğünüz.
temel anlamda bizim bir kere şu var. Yani bizim kültürümüz, örf, adet, geleneklerimiz, ahlaki hayata bakış açımız, bizim vatan, millet, bayrak sevgisi, insani değerlerimiz. Yani bunlarla hani Avrupa'nın kıyaslaması arasında çok büyük farklar var. Yani bunların en temel görüntüsü medeni görüntüsü. Görüntü olarak bunu veriyorlar. Fakat bu tamamen sistemleşmiş bir hani örnek veriyorum diyorlar ki işte Avrupalı yok trafikte durur, bilmem ışıkta geçmez, işte insana şöyle saygılı böyle. Kesinlikle bunların içselliğinde böyle bir şey yok. Bunlar ceza korkusu, işte bir takım yaptırımların vermiş olduğu, sistemin vermiş olduğu güçle. Bunlar bu yönde davranışlar, toplumsal davranışlar oluşturmuşlar. Yani bu da tabii belli bir sürecin. Yani biz burada tabii boğuşurken, Cumhuriyet'te dünya bize saldırırken tabii çok ciddi kayıplarımız var. Yani bizim ülkemiz bir rahat bırakılmadığı için maalesef kafamızı kaldırıp böyle nefes alıp bunlara sıra gelmediği için bir takım tabii bunlar önde gidiyor
Evet.
haliyle ama...
Şunu paylaşıyorum. Sözünüzü kestim ama Fransa'nın son 100 yılda Orta Doğu ve Afrika'daki sömürgelerinden yıllık kazancı 500 milyar euro. Bu 500 milyar euroyu Fransa'nın bütçesinden çektiğiniz zaman karşınıza çıkacak Fransa medeni bir Fransa olmayabilir.
Birbirlerini yerler
Evet.
Fatih Bey. Birbirlerini yerler. Yani anında yağma başlar. Yani bizdeki gibi otursun, kırsın bacağına işte kuru ekmek, soğan. Allah bunu takdir etti, kısmet etti deyip böyle kanaatkar bir yapı asla göremezsiniz. Ya şurada ya kenarda ölüyorum deyin gelip bakmazlar inanın yani. Yani insanlık anlamında, yapı anlamında gerçekten bunu idrak etmek lazım. Bu insanların bakış açısını ben bazen hayret içerisinde kalıyorum. Tabii bakış açısı şu, ne kadar görebiliyor, ne kadar bilebiliyorsa o kadar ufku da o kadar geniş olabiliyor. Yani biz tabii canlı yaşıyoruz. Yani bunların yapılarını birebir örnek veriyorum. Almanya'da makine aldık, enjeksiyon makineleri. Geçen yıl bir parça ihtiyacımız oldu ve bu kritik bir parça. İşte ödemesi dediler ki işte şu kadar para neyse ödedik. Teslim tarihi Temmuz ayında teslim. Peki Temmuz geldi geçti Ağustos, Eylül hop ne oluyor bizim parça nerede? Ödemesini yaptık teslim niye olmuyor? İşte bir iki kem küm geliyor gidiyor vesaire. Evet durum sonuç. Sonuç şu Almanya parçayı göndermiyor. Niye göndermiyor kardeşim parasını ödemişiz. İşte biraz siyasi anlamda Recep Tayyip Erdoğan'la olan gerginlikten dolayı bu Almanya Türkiye'ye olan bütün sevkiyatları Kasım ve Aralık'a öteledi. Yani düşünebiliyor musunuz ya? Yani bu bir örnek daha bunun gibi neler? Bir örnek daha vereyim. Yeni canlı 2-3 ay öncesinin burada makine kimya endüstrisinin yapmış olduğu ihale var. Yeni milli piyade tüfeklerinin belli mekanizma ve parçaların üretimini yapıyoruz. Burada işte şarjörle alakalı bir ham madde türü var. İşte bunu da şartnamede deniliyor ki isim verebiliyor muyuz?
İsim vermeyelim.
Vermeyelim. Alman bir meşhur, dünyaca meşhur bir Alman firmasının üretmiş olduğu bir X kodlu bir ürün. Tabii biz şartnameyi aldık. Hemen tedarikçilerle irtibata geçtik. Çok kolay, hani vereceğiz parasını, alacağız diye bakıyoruz. Sonuç şu, Almanya bize soruyor tabii ham madde üreticisi. Bunu diyor
Nerede
silah
kullanıyorsun?
sanayinde mi kullanacaksınız? Evet, silah sanayinde kullanacağız. Veremiyoruz. Niye veremiyorsunuz kardeşim? Parayla değil mi? Parasıyla değil mi ya? Yok işte, siz bunu Almanya olarak ambargo, silah sanayinde kullanamazsınız. Yani yapı olarak bunlar böyle. Yani böyle, hani hangi birini anlatayım ki yani? Hani yüzlerce örnek verebilirim size yani. Yaşanan, yıllar içerisinde yaşanan yaşanmışlıklar. Hani o yüzden biz kendimizi bir sevsek, kendimizi bir bilsek, ne olduğumuzu idrak edebilsek, hani tabiri caizse yani hani kapının önüne koyulacak insanlar değil yani. Bunlarla bizim ahlakımız, örfümüz, geleneklerimiz, aile yapımız, tabii var güçleriyle tabii uğraşıyorlar haliyle. Yani deforme etmek için televizyon programları olsun, yayınlar olsun, bizim bu kenetlenmişliğimizi ne kadar tabii bölüp parçalayıp ufaltabilirlerse o kadar kolay lokma olur mantığıyla. Her noktadan, ticaretinden, sanayisinden, kültür deformasyonundan, yayınlarından, her noktasından tabii ciddi anlamda bir
Peki şu an gidiş
çalışma var.
gelişlerde problemler var mı?
Ya şöyle tabii, hani yok tabii bizim tabii belli bir haliyle yani bir pasaportumuzun tabii doluluğu var. Belli bir giriş çıkış durumlarımız var. Haliyle bizim bir sıkıntımız yok ama genel itibariyle baktığımız zaman böyle hani çok keyifli değil. Yani hani biz bunu hak etmiyoruz. Yani bir ki yani 15 günlük vize nedir kardeşim? Yani mesela hani çevrede duyuyoruz. Bizim kendi firmamızın üretim müdürünü gönderiyoruz. Örnek veriyorum, verdikleri vize 15 gün. Yani hani bu nedir yani? Hani böyle rencide edici yaklaşımlar da var tabii yani. Hani bunu bu da var.
Evet. Peki sadece ticari ilişkiler mi kuruyorsunuz? Yani orada gittiğiniz bölgede bölgenin tarihiyle ilgili, siyasetiyle ilgili, ticari işleyişiyle ilgili, turizmiyle ilgili bir bilgilendirme alıyor musunuz?
Ya şöyle tabii, şimdi tabii ana başlık biz oraya gittiğimiz veya
Kabaca
hangi
şunu sorayım.
ülkeye
Mesela
gidersek hani.
gittiğiniz ülkede Türk Büyükelçiliği mutlaka vardır. Orayla bir temasınız oluyor mu? Yani temas oradan mı başlıyor? Sonuçta siz bir yatırım yapacaksınız. Bu yatırımla ilgili mesela Dışişleri Bakanlığı yahut Gümrük Bakanlığı sizin bu çalışmanızla ilgili nerelerde duruyor?
Ya şu anlamda örnek veriyorum, Dışişleri Bakanlığı ile alakalı bir anımı anlatayım. Yani biz tabii bütün dünyada çok belli bir noktaya ihracat yapmıyoruz. Çok geniş anlamda yaptığımız için ben bir talimat verdim. Dedim ki hani elçiliklere, ateşeliklere, işte ticari ateşelere mailleri atın. Dışişleri Bakanlığı ile alakalı bulundukları ülkede. Hani varsa portföy anlamında yardımcı olabilecekleri konu varsa diye bir çalışma yaptık ama benim yani gerçekten takdir ettiğim, hayretle de karşıladım. Yani ben hiç böyle bir yaklaşımda beklemiyordum. Aşağı yukarı 5.000'e yakın toplamda yani bütün elçiliklerden canla başla çalışmışlar, portföyler oluşturmuşlar, irtibat numaraları, telefon numaraları. Yani ve akabinde telefon açıp da yapabileceğimiz, yardımcı olabileceğimiz burada gerekli, hani yeter ki ihracat yapın diyorlar.
Hangi
İşin özü bu.
ülkeler mesela?
Evet, hemen hemen tamamında bu yaklaşımı
Sayalım.
gördük yani. Şimdi Asya'da biz nerelere gönderiyoruz? Malezya'ya, Çin'e gönderiyoruz Asya tarafında. Arap ülkeleri anlamında Lübnan'a gönderiyoruz, Ürdün'e gönderiyoruz. Cezayir ufak tefek, Cezayir'de çok yok. İran var. Avrupa'da İspanya, İtalya, işte birçok Afrika bölgesinde Güney Afrika var. Amerika'da, Kanada, Amerika var. Yani bu bölgelerde genelde bu çalıştığımız bölgelerin elçilikleri sağ olsunlar çok ciddi anlamda yardımcı oluyorlar bizlere yani oldular. Yani çok onun üzerine ihtiyacımız olmadı ama olduğu zaman hani bu bir satış anlamında bir irtibat noktası ise eğer evet buradan irtibata geçebiliyoruz. Çok tabii zamanında geçmiş hani bir 6-7 yıl önce Vietnam'da bir sorunumuz oldu. Sağ olsun Vietnam'daki Türk elçiliğine gittiğimde çok yardımcı oldular. Orada avukat bir alacak meselesi bir kapora verildi. Ürün gelmedi işte Vietnamlardan kaynaklı. Sıkıntı yaşadık paramızı alalım diye. Orada çok destekleri de oldu. Yani o konuda. Yani bu konuda insana güven veriyor. Evet her ülkeye gittiğiniz zaman hani burada bir eskiden tabii o olay yoktu. Hani o halkla veya işte o yakınlık hani bir büyükelçiliğin kapısına gideyim işte orada meramımı anlatayım bir sorun yaşanırsa şu olur bu olur durumu. O hissiyat toplumun üzerinde de yoktu. Halkın üzerinde de ve iş adamlarının üzerinde de yoktu yani. Hani belli bir çok küçük bir kesimin kendi aralarındaki işte tanışık durumuna göre irtibatta oldukları noktaydı yani. Şimdi tabii iş farklı boyutta. Hani burada olası bir durumda gidip her an kapıyı çalıp evet ben Türk'üm ve burada benim elçiliğim var diyebilecek hissiyat oluştu. O konu iyi bir konu
Evet.
yani.
Peki gittiğiniz ülkelerde Türk yerleşimcilerle, Türk göçmenlerle diyelim bir temasınız oluyor mu? Orada onların yaşam standartları ne düzeyde? Gözlemleriniz nedir?
Ya şöyle yani Türklerle oluyor tabii. Orada yerleşik olanlarla oluyor. Tabii bu şöyle anlatayım. Mesela hani Avrupa tarafından bakarsak olaya bu Avrupa'nın tabii kişilerine bir hala sindiremedikleri belki yüzyılların vermiş olduğu Osmanlı'dan gelen bir hani İtalya'da mesela şöyle bir ifade var hani işte Mamma Mia Türkler geliyor diye böyle anneciğim Türkler geliyor diye bunların bir deyimleri bile var
Ninniler söylüyorlar.
yani. Yok yok ninni değil ya bayağı korku ifadesi var. Hani
Çocuklarını korkutarak.
evet evet zamanında böyle bir yani tabii bunların işte bakıyorsunuz Macarların işte tarih kitaplarında şunda bunda bir sürü hani geliyor kulağımıza. Hani bunlar tarih boyunca hala o üzerlerindeki o Türk etkisini atamadıkları için tabii şu an ekonomik anlamda da belli bir noktada oldukları için tabii yani adaletli değil yani aynı emek ve performansı kendi vatandaşına örnek veriyorum 100 veriyorsa bize mutlaka daha düşüğünü veriyor. Daha tabii alt seviyede oluyor. Burada tabii başarılı olan çok vatandaşımız var. Onlar da normalin üstünde gösterdikleri gayret ve performansla hani işin bedelini ödeyerek belli noktaya geliyorlar. Yani hani aynı adalet sınıfında geldiklerini ben düşünmüyorum ki hiçbirinin de o ifadeyi kullandığını. Hani ben buraya geldim gurbetçi olarak yerleştim. O çok güzel. Aynı şartlar ve eşit şartlarla biz yaşadık sağ olsunlar bize de gerekeni yaptılar gibi bir ifadeyi çok duymadım yani. Herkesin muzdarip olduğu belli konular olmuştur tabii zaman içerisinde. Böyle durumlar yani
Evet.
hangi...
Peki biraz İtalya'yı konuşalım. İtalya'ya son bir yıldır çok sıklıkla gidip geliyorsunuz.
Evet.
Nasıl bir İtalya hayaliniz vardı? Nasıl bir İtalya ile karşılaştınız?
Yani İtalya hayali bir hayalim yoktu hani İtalya ile alakalı yani şöyle bir hayal anlamında bakmadım ama hani tabii iş için gidince böyle bir beklentiyle gidilmiyoruz. Hani otobüse atlar gibi gidiyoruz, biniyoruz uçağa, iniyoruz oradan neyse gereken. Hani Fatih Bey hayali anlamında demeyeyim ama
Hani
yani
bir
farklı...
Avrupa ülkesine gidiyorum. Yolları geniş,
Tabii
çevresi
şimdi
düzenli,
tabii onlar tamam
sosyal
yani
hayatı
tamam var
oturmuş,
onlar var evet
ekonomik
mesela
problemi olmayan.
doğru İtalya'da örnek veriyorum tabii İtalya olarak bakarsak
Evet.
otobanları olsun yolları olsun yani uyarı levhalarından tutun da bir işin temizliğine varana kadar tabii güzel dört dörtlük gerçekten hakkını vermek lazım yapmışlar ama Bedel anlamında bakıyorsunuz, 3 kilometre gidiyorsunuz, ver 2 euro, 5 kilometre gidiyorsunuz, işte ver 5 euro. Yani böyle sürekli,
Otobanı bölmüşler.
tabii, sürekli bir para trafiği var yani, sürekli yani. Bizdeki gibi Ankara'dan kapat, İstanbul'a git, 450 kilometre sonra işte 15 lira ver, 20 lira ver, karşılığı işte 5 liraya gelirin gibi bir durum söz konusu değil yani. Aynı mesafeyi burada, ki o 450 kilometreyi İtalya'da yapıyor olmuş olsanız, cebinizden 50-60 eurodan aşağı para çıkmaz. Yani arabada ve
Benzin hariç.
tabii, bu sadece
Otoban
işte
ücreti.
otoban ücreti tabii. Başka neler var? Hani yollar tabii, gelişmişlik belli. Hani yüzdesele baktığımız zaman %70-80 oranında tabii belli bir gelişmişlik var. Tabii bunun da etkilerini görüyoruz tabii, mimarisinde de görüyoruz, yollarda da, sistemde de görüyoruz. Ama şöyle, hani bizle kıyaslarsak baktığımız zaman artık çok şükür öyle bir hani eksik kalma gibi bir noktamız da, aşağı yukarı böyle bir 3-5 yıl daha gidersek farkı ciddi anlamda kapatırız ve öyle bir eksiğimiz de kalmaz bizim yani. Hani böyle
Yani
imrenecek,
şehirleşme anlamında mı? Farkı
şehirleşme
kapatırız, teknoloji
anlamında,
anlamında mı?
teknoloji anlamında, yani teknoloji anlamında öyle bir hani, yani bu destekler ve bu Ar-Ge'ler, bu çalışmalar bu hızla devam ederse, hani benim tahminim böyle bir 10 yıllık, 15 yıllık bir süreçte yani hemen hemen belli eşitlik, belli noktalara geliriz. Yani çok böyle gözümüzü büyüttüğümüz gibi bir durumda değil yani. Yani onların çok böyle hani ille de şu bu böyle şu kadar gelişmişler, bunlar olmuş falan, öyle bir durum değil yani baktığımız zaman.
Bunun için peki siz bir iş adamı olarak üzerinize düşeni yapmaya çalışıyorsunuz. Bir üretim emeği ortaya koyuyordunuz ve
Tabii.
bu ürettiğiniz malı şimdi bütün Avrupa'ya, Amerika'ya, Çin'e, Japonya'ya, Hint evrenine göndermeye çalışıyorsunuz.
Doğru.
Peki oradan da bir şey Türkiye'ye getirmek fikriniz var mı?
Yani yok öyle bir, hani şu anda biz tabii üretim yaptığımız için getirme anlamında, sadece tabii bizim bu üretimi
Yani şu
yapma
ürün
anlamı.
Türkiye'de olmalı anlamında soruyorum. Yani şu ürün Türkiye'de yok. Bu ürünün
Yok.
Türkiye'de olması lazım
Yok,
bağlamında
hiç öyle
düşündüğünüz.
bir eksiğimiz yok. Çok şükür her şey var. Yani her şey var, inanın. Hiçbir eksiğimiz yok yani. Yani hangi konuya değinirseniz deyin yani. Hangi sektöre bakarsak. Yani burada mobilya var, tekstil mi var? Yani ne var yani? Belli işte elektronikle alakalı belli kritik noktalar var. İşin savunma sanayiyle alakalı. Hani normal televizyon yapalım, buzdolabı yapalım mevzusu değil yani. Daha üst düzey yazılımlarla alakalı belli noktaların da işte o aradaki 10 yıllık, 15 yıllık süreçte kapanacağına ben eminim yani. Çünkü bir, eğer imkan olursa Fatih Bey, gezdireyim sizi. Ankara birinci organize sanayini. İstanbul'da da tabii çok organize sanayileri var. Yani muazzam makine parkurları, inanılmaz teknolojik yatırımlar var ve çok ciddi anlamda artık biz de yazılımda belli noktalara geliyoruz. Yani bu konu üzerine eğilim veriyoruz, emek veriyoruz. Kısmet olursa dediğim süreçlerde, hani bir sıkıntı olmadığı takdirde hiçbir eksiğimiz kalmaz. Ne
Evet.
altyapısal, ne işin görselliği anlamında olsun. Yani çok iyi noktada olacağımıza ben eminim, inanıyorum.
Şimdi demokrasi, gelişme, liberalizm gibi fikri daha çok siyasi akımlar, siyasi yönetme tarzları olarak bildiğimiz mekanizmaların aslında özellikle son 200 yıldır dünyada tüccarlar eliyle olgunlaştığını görüyoruz. Mesela tarih şunu yazmıştır. İspanya'ya İslam tüccarlar eliyle gitmiştir. İpek yolu evet bir ticari yoldur ama aynı zamanda bir fikir ve bir kültür alışverişine de neden olmuştur. Şimdi siz bu kadar seyahatlerde bulunuyorsunuz. Bir İngiliz çantasına parasını koyup Türkiye'ye gelip mal alabiliyor. Bir Türk çantasına para koyup Fransa'dan, İtalya'dan, New York'tan ürün alıp ülkesine götürebiliyor. Bir ticaret söz konusu. Yani bugün artık ortak banka, ortak transferler öyle değil mi? Yani dünyayı küçük bir köye dönüştüren bir mekanizma kuruldu.
Doğru.
Bu mekanizma aslında siyasetin kurduğu bir mekanizma değil. Ticaretin kurduğu bir mekanizma. Ve ticaret arttıkça da siyaset daha da olgunlaşır hale geliyor. Mesela Almanya Türkiye ile ilişkilerini konuşurken evet ya bu ülkeyle şu kadar ithalatımız, şu kadar ihracatımız var.
Tabii,
hani bununla
tabii.
siyaseti konuşurken dengeli konuşalım
tabii.
noktasına geliyor.
Tabii.
Bu bağlamda hani çok seyahat ediyorsunuz. Bu seyahatlerin bir sizde kültürel olarak katkıları neler oldu mesela bunu öğrenmek isterim. İkincisi gittiğiniz ülkelerin tarihinde merak ediyor musunuz? Mesela İspanya'ya gidiyorum. Yani bir İspanya ile ilgili bir kitap okuyayım. Hani İspanya ile ilgili bir makale okuyayım gibi huylarınız var mı?
Valla maalesef ikinci sorudan başlayayım. Hani ya şimdi hani şu var yani bir neye odaklanırsanız onun üzerine gitmeniz gerekiyor. Yani şimdi bir koltuğa böyle aynı anda iki karpuz, üç karpuz sığdırılamıyor maalesef yani. Hani olmuyor, öyle bir vakit yok. Öyle bir imkan da olmuyor. Hani yüzeysel oradaki tabii hangi ülkeye gidiyorsak, örneğin İspanya'ya gidiyorsam işte orada karşılayan ve hani iş yaptığımız kişilerden yol boyunca vesaire boşluklarda, yemek aralarında hani oranın kültürüyle alakalı sohbetler ediyoruz ama çok algım o yönde değil. Hani buna çok dikkat edeyim, işte notlarımı alayım, acaba buranın tarihi nedir ne değildir diye bakamıyorum yani. Onun öyle bir ne vaktim oluyor ne o işe ilgim oluyor diyeyim yani. Vakit de yok, ilgi de yok. Çok da böyle olaya bakamıyoruz Fatih Bey. İkinci sorumuz o.
Evet.
Birinci soru neydi? Kültürel anlamda. Tabii bu çok yani ne kadar çok gezen mi bilir? Hani gezen tilki, oturan aslan derler işte ne kadar hani evet. güzel deyimlerimiz var. Tabii gezdikçe görüyorsunuz, gördükçe bakış açınız genişliyor. Hani vizyon anlamında daha da genişliyor. Şimdi hani okul niye okuturlar? İşte okulda, üniversitede, lisede işte sürekli bir ders yüklenir. Yani bunun ana amacı nedir? O kişinin beyin kapasitesini genişletmek ve gelen yani kapasite ne kadar genişlerse gelen sorunlar, gelen travmalar, sıkıntılara karşı çözüm oluşturabilme kabiliyeti de o derece artar. Bir kişinin kabı ne kadar genişse yani. Tabii şimdi bu da bir fayda sağlıyor. Yani insanın ne kadar çok yeri gezip, ne kadar çok tabii binlerce, on binlerce kişiyle temas ediyorsunuz ticari hayatınız boyunca. Haliyle bu tabii büyük bir genişlik ve vizyon sağlıyor ve burada sıkıntılara, sorunlara veya olması gereken, çözümlenmesi gereken soruları veya sorunların daha rahat aşılabilmesini çok net tabii, çok rahatlıkla bunu söyleyebilirim, çok daha rahat aşılabilmesini sağlıyor. Yani hiç hayatında bir yere gitmemiş veya hani o vizyona sahip olmayan bir insanın veya bir kitabını okumayan ne bileyim hani böyle dar çerçevedeki olan bir insanın örnek veriyorum yani hani basit bir örnek ama parmağı kesildi örnek kendine işte feryat figan eder işte çözüm bulamaz öbür türlü daha geniş çerçevede biri sorun yok hemen işte şunu yapalım bunu yapalım deyip çözümünü oluşturabilir yani bunların hepsi tabii insana artı katıyor değer katıyor.
Seyahatlerin insanın özgüvenine doğrudan etkisi olduğu söylenir. Her seyahat sizde bir özgüven artışına neden oluyor mu?
Ben yani onu öyle bir hisse kapılmadım. Hani bir yere gittim evet daha da özgüvenli oldum, kendimi hissediyorum diye öyle bir yani hani bende olmadı.
Yeni bir yere de. Gitmiş olmak, yeni olaylar, yeni insanlar tanımış olmak ve bir kazaya uğramadan tekrar ülkeye dönebiliyor olmak aslında hani bir başı sonu belli yeni bir işi bitirmiş olma fikrine de, insanı götürdüğü için bu insanın biraz özgüven artışına neden olabilir. Siz
Belki
yaşıyor musunuz
yani
bu hisleri?
ben yaşamıyorum yani Fatih Bey. Yani ben gidiyorum geliyorum iyi çok şükür sağ salim döndük diyorum devam yani. Hani
Evet.
belki bizim olay hani kanıksandığı için böyle çok normal geldiği için
Ya
belki
buradan
hani.
Kayseri'ye gider
Yani öyle oluyor
gibi
tabii
gitseniz.
haliyle yani çok tabii sık yoğun program içerisindeyiz.
Mesafe algınızı nasıl etkiledi mesela?
Etkilemiyor hani bu hangisi jet lag mevzusu mu diyorsunuz?
Hayır, yani yurt dışına sürekli gidiş geliş yapan bir insan bir süre sonra o koca dünya küçücük dünyaya dönüşüyor. Ya ben bir hafta sonra İtalya'ya gideyim gelip görüşürüz falan gibi
Ha tabii
oluyor.
o tabii öyle
Evet.
oluyor tabii. Yani çok mesafe algısı örnek veriyorum hiç gitmeyen biri için olaydır örnek veriyorum.
Evet.
Hani işte bir herhangi bir ülkeye gitmek öncesine hazırlıklar yapar vesaire düşünür eder. Hani bizim için tabii öyle olmuyor. Yani bu şu anda oturuyoruz. Bir ihtiyaç varsa hadi bir gideyim de geleyim diyorsunuz. Hemen bir işte neyse talimat veriyorsunuz. En yakın ertesi güne bilet var örnek veriyorum. Normal işte Kayseri'ye gider gibi geliyorsunuz doğru. Yani durum öyle oluyor. Hani onun da pratiğine alıştığınız için sizin o havaalanındaki araçla alakalıydı veya karşılamaydı, git
Evet.
gellerde onlarda.
Öğrenilmiş bir işe
Tabii
dönüşüyor
tabii
artık.
çok tabii rahat hareket ediyorsunuz.
Evet.
Yani o yönden.
Peki İtalya'ya gidiş geliş kaç saat sürüyor? Bu
İki
anlamda deneyimlerinizi
saat
paylaşalım.
sürüyor. Yani İstanbul'dan İtalya'ya 2,5 saat sürüyor. 2,5 saat, 2 saat 50 dakika. Duruma göre değişiyor yani ama ortalaması bu kısa bir yer.
Evet. Peki o bölgeler için tavsiyeleriniz olur mu? Yani iş adamlarına, politikacılara, İtalya-Türkiye ilişkilerine dair ya yaşadığınız hadiseler var mı?
Ya şöyle mesela hani tavsiyem şu özellikle İtalya ise mesela hani ve bütün Avrupa için şunu söyleyeyim öyle bir algı yaratmışlar ki hani Avrupa işte ticaretini düzgün yapar şunu düzgün yapar işte parasını vesaire öyle bir şey yok. Bir kere ne yaparlarsa ticaret anlamında hiç yani para vereniz biz eğer bir şeyleri alıyorsak orada. Yani onun vermiş olduğu güç ve özgüvenle bundan sonra hareket edip yani onların o ya her şeylerine yansıyor inanın. Yani beden dillerindeki o davranışları hissediyorsunuz. Size ne kadar saygı gösteriyor dahi olsa da içlerinde ya hasetliklerinden ya endişelerinden ya da öyle onlara verilen öğretiyle bizi hala böyle olmamız olduğumuz konumda veya olmamız gereken seviyede maalesef daha hala o algıda göremiyorlar yani. Hani bir Orta Doğu'yu algılıyorlar, işte ne bileyim zayıf bir ülke gibi mi algılıyorlar veya iyi biliyorlar ne olduğumuzu da ama işin art
Bir
niyetiyle mi
Türk algısı var
yaklaşıyorlar?
yani bunu aşamıyorsunuz öyle
Var,
mi?
evet maalesef var. Yani o bir var. Hani böyle yüzünüze çok hürmetle, güler yüzle, dostlukla görünseler de ufacık böyle en ufak böyle bam terine azıcık dokunun bir anda yani biz haya ederiz, edep duyarız yani. Yani biz yemiş içmişiz deriz. Yani belli bir mesai harcamışız. Yani biz o dönüşü ve o anında o öyle bir şey yapamayız yani. Biz hani çok sabırla beklenir beklenir vesaire. Bunlarda öyle bir durum yok. Hani şinahte vefa mı diyoruz? O da zaten yok. Yani belli bir menfaat çevresinde devam ederse gidiyor. O yüzden hani iş adamları arkadaşlarımıza da zaten bilirler onlar işlerini ama veya yeni başlayacak olanlara tavsiyem işlerini tabii sağlam almaları. Yani çok sıkı sözleşme yapmaları kendilerine özgüvenli bir şekilde. Ben bunu istiyorum kardeşim bu şekilde de olursa demeleri yoksa hakikaten kozları veya ipleri ellerine aldıkları zaman bambaşka insanlara dönüşebiliyorlar. Yani o yönden çok tabii dikkat etmek lazım.
Peki İtalya özelinde karşılaştığınız sorunlar neler?
Ya İtalya daha böyle hani iklimsel mi diyeyim veya yapı itibariyle onların kültürel anlamında da çok böyle
Biraz Akdeniz iklimi olduğu için bizim Adana Antalya havası vardır biraz orada.
var tabii evet onlarda da tabii ikiye bölünmüş durumda hani Güney İtalya Kuzey İtalya hani o İsviçre'ye yakın olan bölge Kuzey Avrupa'ya o taraf daha tabii bir çalışkan. Aşağısı daha böyle bir tembel. Onlar kendi aralarında da bir sıkıntı duyuyorlar. Yani Avrupa'da genel bir kıyaslama yaparsak en gayri ciddi lakayt ülkelerin başında gelir yani İtalya'da yani. Hani
İş disiplini
iş
anlamında mı?
disiplini anlamında, verdikleri söz anlamında, yaptıkları kalite anlamında, hani ürünlerinin kalitesi anlamında, genel anlamda böyledir yani. Hani ben sadece İtalya değil, yani bütün Avrupa'daki tüm noktalara çok defalarca gitmişimdir. Hem mal satmışızdır, hem makine almışızdır, ürün almışızdır. Genel benim gözlemlediğim tespit budur yani. Ama alın birini hani vurun ötekine gibi bir durumda vardır yani.
Çok
Hani
memnun
bundan
değilsiniz o zaman bu
yok
ticaretten.
tabii değilim tabii. Yani ben şimdi kısmet olursa bundan sonra aldığımız o teknolojiyi, know-how'u, yani biz bundan sonra kendi ülkemizde gerekiyorsa bir kere kıralım, bir kere dökelim, bir kere parçalayalım, önemli değil. Ama öğrenip kendi ülkemizde o bilgi birikimini kendi ülkemize bırakmamız gerekiyor. Yani biz bunu burada yapmak durumdayız yani. İnanın en ufak yarın bir gün bir Allah göstermeyip bir savaş çıksın, bir şey olsun, sıkıntılı bir durum olsun. İnanın yani. Yok öyle bir şey yani. Yani anında ellerinden geleni yaptık. Yani anında yani. Hiç afları olmaz yani. Hemen ya çökmeye ya yani ne gerekiyorsa yani sıkıntı anlamında yaparlar. Emin olun yani.
Mecbur olduğunuz malları
Tabii.
parasını ödediğiniz halde politik nedenlerle göndermeyebilirler
Tabii tabii
diyorsunuz.
tabii anında
Evet.
evet. Ya bakın bir teknoloji işte araç mevzuları mesela şu anda son dönemin araçları inanılmaz tabii teknolojik ve hani uyduyla bağlantılı gidiyor yani bunlar hani bunlara da bilmemiz lazım. Yarın bir gün Allah esirgesin bir savaş durumunda falan bunlar tabii uzaktan kumanda teknolojiyle birçok noktadaki makinasıydı, arabasıydı, aracıydı vesaire
Bunların kitleme
kitleyebilirler.
şansı var mı?
Var tabii, var tabii abi. Yani var. O yüzden var gücümüzü akıllıca şu anda çok öyle seslenmeden işimizi, gücümüzü kendimiz oturtturup kendi milli aracımızı, silahımızı ne gerekiyorsa var gücümüzle çalışmamız gerekiyor. Olayın özü bu. Çok çalışmamız gerekiyor. Gerçekten hani onlar bir çalışıyorsa bizim iki çalışmamız gerekiyor ki bu aradaki farkı acilen ve hızla kapatıp ileriki nesillere şöyle en azından rahat edebilecekleri, sıkıntı görmeden yaşayabilecekleri bir vatana hizmet edelim,
Evet.
vatanı bırakalım Allah'ın
Evet.
izniyle.
Burada tabii üretim diyorsunuz ya, biz daha çok hani fikir üretmekten belki bahsediyoruz ama siz şimdi sahadan birisi olarak burada stüdyodasınız ve sahadan birisi olarak ticaretin, alışverişin tam da içindesiniz. Dolayısıyla hani biz ekranlara çıkan Orta Doğu uzmanları, Avrupa uzmanları filan ülke uzmanlığı arkadaşlarımız elbette akademisyen normları içerisinde kitabi bilgilerle kamuoyu bilgilendiriyorlar ama siz sahadasınız. Sahada karşılaştığınız hadiseler kitapta yazılanların çok çok
Bambaşka tabii. Yani farklı dünyalar.
dışında
Tabii.
şeyler. Dolayısıyla bugün aslında sevgili dinleyenler stüdyomuzda bir iş adamını konuk alarak hem Avrupa ile hem özellikle İtalya ile ticaretini ve ticari ilişkilerini artırmaya çalışan Çin'den Japonya'ya, Hindistan evreninden Amerika'ya, Türkiye'de Ankara'da Austin'de ürettiği
Sincan
mamülü,
birinci
Sincan birinci
organizasyonu.
organizasyonda ürettiği mamülü satan, satma başarısı gösteren bir üretici iş adamını konuk alarak sahayla diplomasi ilişkisini sizlere resmetmeye çalıştık. Bu bağlamda Mesut Bey'in tecrübeleri ve yaşadığı sahneleri paylaşmaya çalıştık. Mesut Yakıcı üretim, üretim, üretim diyor. Bu bana rahmetli Sabancı'nın
Evet.
o hani ellerini sıkarak üretmemiz lazım kardeşim deyip
Ya sadece
evet.
üretmek de değil ya akıl akıl ya kesinlikle
Evet.
akıl yani. Ben başka yani çok tabii ya işe çok sistematik ve akılla gitmek gerekiyor yani. Her yönüyle. Yani bu işin yani tecrübe ederek bedel ödeyerek gitmek hem yavaşlatır hem de çok tabii yani iyi bir süreç değil bu. Ticarette de olsun, normal hayatta da olsun. Hani akılla gidilirse hani en azından bir adım önden başlanıp hani çok tecrübe edip bedel ödeyerek gitmeden daha verimli, daha hızlı sürede alınacak olan hedefe ulaşılabilir diye düşünüyorum.
Evet. Sevgili dinleyenler, Parlamentoların Dostluğu programının bu haftaki konuğu Mesut Yakıcı'ydı. Mesut Yakıcı bir iş adamı. İş adamı ama Avrupa ile, Avrupa'daki ülkelerle alışverişi olan, ticareti olan ve sahada yaşadıkları hadiselerle bizimle, sizlerle deneyimlerini paylaşan bir iş adamı olarak bugün stüdyomuzda konuğumuz oldu. Kendisine verdiği bilgiler için çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun davetiniz için Fatih
Biz
Bey.
teşekkür ederiz.
Sağ olun.
Size üretim hayatınızda başarılar diliyoruz. Ankara'da Made in Türkiye logolu,
Türkiye,
Antetli
evet.
ürünlerle bütün dünyaya bu ticaretinizi
İnşallah,
yaymanızı
tabii, inşallah.
ve tabii ki ülkemizin ihtiyacı olan yerli üretimleri
Tabii.
öne alarak ülkemizin ihtiyacı olan sanayi mamullerini yine ülkemizin topraklarında üreterek
Tabii.
bu ülke insanına, bu ülkede yetişen çocukların yarınlarını güvenceye alarak üretim faaliyetinde bulunmanızı istiyoruz. Çok teşekkür
Ben
ederiz.
teşekkür ederim. Çok sağ olasın.
Sağ olun.
Sağ olun.
Görüşmek ümidiyle iyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun. İyi yayınlar.
Parlamentoların dostluğu.